Ustam ve Ben, Elif Şafak. İkinci ayrım. Getirdi acz, görüp aşk müşgül olduğun, kamu hünerleri üstad gördüğün gönlüm. Fuzuli, 16. yüzyıl Osmanlı şairi. Cümle alemi gezdim de bulamadım aşka değer bir nesne. Bu yüzden yabancıyım kendi halkıma ve sürgünüm onların arasından, ermişlerin dostluğunu aradığımdan. Mira Bayi, 16. yüzyıl Hindu şairi. Allah'ın yarattığı, şeytanın şaşırttığı bunca insandan sadece bir avucu keşfedebilmiş arzın merkezini. İyi ile kötünün, geçmiş ile geleceğin, ben ve sen ayrımının kalmadığı, zamanın hep bu an olduğu, kavgasız, savaşsız bir asude diyar. Buldukları yer öylesine güzelmiş ki dilleri tutulmuş. Melekler hallerine acıyıp iki seçenek sunmuşlar. Şayet konuşma kabiliyetlerini geri almak istiyorlarsa, gördüklerini unutmaları gerekiyormuş. Her şey silinecek ama kalplerinde bir boşluk kalacakmış. Eğer gördüklerini hatırlamayı tercih ediyorlarsa, o zaman da zihinleri bulanacakmış. Böylece kimsenin bilmediği o beldeye varanların yarısı, yüreklerinde bir eksik duygusuyla dönmüş, yarısı da akılları karışmış halde. Hasret çekenlere aşıklar denmiş, kafasında sorular olanlara da şakirtler. Birinciler aşkı öğrenenlermiş, ikinciler ise öğrenmeye aşık. Böyle derdi ustam Sinan, biz dört çırağına. Başını yana eğip gözlerimizin içine bakardı, ruhumuzu görmek istercesine. Biliyorum doğru değildi böyle düşünmem. Kimdim ki ben? Cahil bir oğlan. Ama ne vakit ustam bu hikayeyi anlatsa, diğer üçünden ziyade bana hitap ettiği hissine kapılırdım. Sanki bir şey vardı benden, en genç çırağından beklediği. Bakışları yüzümde oyalanırdı. Gözlerimi kaçırırdım onu hayal kırıklığına uğratmaktan korkarak. Kim bilir, belki de anlamıştı huyumu. Daha başından biliyordu ne kadar azimli bir öğrenci olacağımı. Ama iş sevmeye ve sevilmeye gelince hep geride, hep acemi kalacağımı. Keşke geçmişe bakıp diyebilsem ki öğrenmeye sevdalandığım kadar sevmeyi de öğrendim şu hayatta. Ama yalan söylersem yarın bir gün cehennemde benim için bir kazan kaynayabilir. Zira çok yaşlandım, bir çınar ağacıyım, bir ayağım burada, bir ayağım çukurda. Biz altı can idik, usta, dört çırak ve beyaz fil. Beraber yaptık her şeyi, köprüler, camiler, medreseler, kervansaraylar inşa ettik. O kadar uzun zaman önceydi ki hafızam hatıraları eritip son bir sızıya çevirdi. Yüzlerini bile unuttum. Ne tuhaf, sözleri hatırlıyorum oysa, verdiğimiz ve sonra tutamadığımız tüm sözleri. Etten, kemikten yapılma suratları unutup, nefesten müteşekkil kelimeleri hatırlamak ne garip. Hepsi gittiler tek tek, bir ben kaldım geride. Neden onlar öldü, bense bu kadar durabildim Tanrı bilir. Her gün düşünüyorum maziyi. Geride bıraktığım şehri. İnsanlar yürüyüp geçiyordur şimdi, görmeden, düşünmeden. Zannediyorlar ki etraflarındaki binalar ta Nuh-i Nebi'den beri orada. Halbuki biz yükselttik onları, gün be gün, sene be sene. İstanbul dediğin unutkanlıklar şehri. Burada her şey suya yazılmış. Ustamın eserleri hariç, onunkiler taşa kazınmış. O taşlardan birine bir sır sakladık. Çok zaman geçti üzerinden. Nice alametler birikti ama hala orada olmalı, bıraktığımız noktada. Bilmem bulan çıkar mı, bulsa bile anlar mı? Ustamdan geriye kalan yüzlerce eserden ve binlerce binlerce taştan bir tanesi var ki altında gizli arzın merkezi. Agra, Hindistan, 1632. İstanbul, 22 Aralık 1574. Karanlığın derinlerinden gelen tok ve tehditkar gürlemeyi duyduğunda vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Tanıyordu sesin sahibini, kaplan. 160 okka ağırlığında, 4 endaze boyunda kızıl kahve kürklü bir Hazar kaplanı. Hayvanı kimin veya neyin tedirgin etmiş olabileceğini düşündü korkuyla. Şu anda cümle alem uykuda olmalıydı. insanlar, hayvanlar ve cinler. Yeditepe'li şehirde sokakları arşınlayan bekçiler hariç sadece iki çeşit insan ayakta olurdu bu tekinsiz saatte. Ya ibadet edenler ya günaha meyledenler. Cihan da uyanıktı, çalışıyordu. Çalışmak bizim büyüler için ibadet sayılır derdi ustası. Biz duamızı da, niyazımızı da böyle ederiz. Peki ya Yaradan? O nasıl karşılık verir diye sormuştu Cihan bir kez. Bize daha çok iş çıkararak tabii ki. Vallahi şayet öyleyse senelerdir Kadiri'yi mutlaka epey yakınlaşmış olmalıyım diye geçirmişti aklından hınzırca. Zira bir değil iki meşgalesi olduğundan çifte ter döküyordu. Hem filbazlı hem mimar çırağı. İki zanaatı vardı, iki tutkusu. Lakin biricikti ustası. Hürmet ettiği, hayranlık beslediği ve içten içe bir gün ondan daha mahir olmayı dilediği tek insandı mimarbaşı Sinan. Haftada birkaç kez ustası Cihan'a ve diğer üç çırağına yeni bir vazife verirdi. Bazen tek göz bir kulübe resmetmek kadar basit olurdu ödevleri, bazen daha çetrefil. Bir konağın sağlamlığından feragat etmeden içindeki sütunların nasıl azaltılacağını sorardı mesela. Taşları sıkıca tutan ama zamanla kuruyup çatlayan bir harcın yerine ne kullanılabileceğini, toprağın altından ve üstünden geçen su kanallarının ne zaman tıkanmasına nasıl mani olunabileceğini. Tüm bu soruları kendi başlarına cevaplamaları gerekiyordu. Aralarında fikir alışverişinde bulunabilir ama katiyen birbirlerinin taslaklarına göz atamazlardı. Mimari takım işidir derdi ustası, çıraklık ise tam tersinedir maalesef. Gene bir sefer dayanamayıp sormuştu Cihan. Neden müsaade etmezsin birbirimizin yaptıklarını görmemize? Çünkü karşılaştırırsınız. Şayet berikinin yaptığını kendininkinden hakir bulursanız kibir düşer kalbinize. Yok eğer diğerininkini daha âlâ gelirse bu sefer de başlar haset içinizi kemirmeye. Her halükarda zehirdir bünyeye. Bir çırak için en hayırlısı hiç bakmamaktır diğer çırakların işlerine. Hassa mimarlarının başı olarak Üstad Sinan'ın yüzlerce talebesi, binlerce işçisi ve bir o kadar ona bağlı neferi vardı. Fakat senelerdir hep aynı dört çırakla yakından çalışırdı. Gerçi birer birer hepsi kalfalık mertebesine ermişti ama herkes onlardan hala çar çırak diye bahsederdi. Nasıl ki dört maddeden oluşmuşsa kainat, su, ateş, hava ve toprak, onlar da kendi evrenlerinde anasarı erbaaydı. Dördünün de karakteri farklıydı. Adeta ayrı unsurlardan yapılmışlardı. Cam, metal, tahta ve mermer. Kimse bunu dillendirmese de herkes bilirdi ki gün gelip ustalarının fani ömrü tükendiğinde onun yetiştirdiği bu dört oğlandan biri yerini alacaktı. Cihan, Sinan'ın çıraklarından biri olduğu için mutluydu. Ama inanmakta güçlük çekiyordu bu kadar yükselebilmiş olmasına. Elinin altında o kadar kabiliyetli iç oğlanı, odaları, talebesi varken ustası tutup onu basit bir hizmetkar, sıradan bir hayvan terbiyecisi seçmişti. Bunu bilmek Cihan'a gurur değil, endişe ve evham veriyordu. Hayatında hiç kimse ona Sinan gibi destek çıkmamıştı. Bunca zamandır emrinde çalışıyordu. Ama ona inanan bu insanı hüsrana uğratmaktan hala korkuyordu. Bu haftaki görevleri pencereleri sivri kemerli ve üstü kubbeli bir hamam resmetmekti. Üstadın talebi gayet açıktı. Sekizgen göbek taşı yüksekçe olacak. Altına yerleştirilecek kazan dairesinin hararetiyle ısınacak, duvarların içine gizlenmiş dehlizler vasıtasıyla duman tahliye edilecek, girip çıkan erkeklerle kadınlar birbirlerini görmesinler diye hamamın iki ayrı kapısı olacak ve bunlar iki ayrı sokağa açılacaktı. İşte gecenin o geç vaktinde Cihan Topkapı Sarayı'nın hayvanat bahçesindeki barakasında kabaca yontulmuş bir masada oturmuş bununla uğraşmaktaydı. Arkasına yaslanarak çıtık kaşlarla resmini inceledi. Zarafetten ve ahenkten mahrum buldu eserini. Halvetlerin üzerindeki küçük kubbeleri oturtamamıştı. Hep böyleydi, kubbe tasarlamakta zorlanıyordu. Binalar değil, tepeleriydi onu uğraştıran. Damlarla cebelleşeceğini tırnaklarıyla temel kazmayı tercih ederdi. Çatılardan hepten kurtulmanın bir imkanı olsaydı keşke. Ademoğulları, Havva kızları gökyüzünün altında apaçık ve özgürce yaşayabilseydi. Yıldızları seyredip yıldızlarca seyredilmeyi göze alarak. Tam yeniden çizmeye başlayacakken saray katiplerinden kağıt aşırmıştı. Bir kez daha kaplanın sesini duydu. Tüyleri diken diken oldu. Nefesini tutup kulak kabarttı. İnsanın kanını donduran cinsten bir ihtar sesiydi işittiği. Görünmeyen bir düşmana daha fazla yaklaşmaması için savrulmuş bir tehdit. Cihan kapıyı usulca açtı ve etrafı saran kesif karanlığa dikti gözlerini. Bir hırlama daha yükseldi o anda. Diğerlerinden de tehditkar. Aniden öteki hayvanlar da başladı feryada. Papağan bir çığlık attı kuytuda, gergedan böğürdü. Ayı öfkeyle homurdandı, aslan kükredi. Leopar tıslayarak gözdağı verdi. Tavşanlar ne vakit korkuya kapılsalar yaptıkları gibi ayaklarıyla pat pat yere vuruyorlardı. Maymunlar sayıları 5 olmasına rağmen bir orduya bedel patırtı çıkarıyordu. Bu arada atlar ahırlarında huzursuzca kişnemekteydi. Bütün bu curcunanın orta yerinde kısa kesik bir homurtu çalındı kulağına. Gürültüye dahil olmak istemezmiş gibi gönülsüz bir çıkış. Beyaz filin sesiydi bu. Sevgili Çota. Belli ki bir şeyden ürkmüştü bütün bu mahluklar. Bu her neyse hala etrafta, hatta yakında olabilirdi. Yağ kandilini eline alıp avluya çıktı. Otlardan ve bitkilerden yükselen baygın bir raiha hakimdi serin havaya. Daha 2 adım atmıştı ki bir ağacın altında toplaşmış, fısıldaşan hayvan terbiyecilerini fark etti. Geldiğini görünce başlarını kaldırıp baktılar. Kaygıları yüzlerinden okunuyordu. ''Neler oluyor?'' diye sordu Cihan. ''Hayvanlar gergin'' dedi zürafa terbiyecisi Dara. ''Kendi daha da gergin. Belki kurt da danmıştır'' dedi Cihan. ''Ne de olsa daha evvel başlarına gelmişti. Takriben 2 sene evveldi bıçak gibi keskin ve soğuk bir kış gecesi kurtlar şehre inmiş, Yahudisi, Müslümanı, Hristiyanı demeden tekmil mahalleleri basmışlardı. Bir iki tanesi nasıl olduysa sarayın kapılarından içeri sızmış, Haşmetli Sultan'ın ördek, kaz, kuğu ve tavus kuşlarına musallat olmuştu. Ama kargaşa çıkmıştı. Günlerce çalıların altından kanlı kuş tüyleri toplamışlardı. Fakat şimdi ne kar vardı ortada ne de öyle fevkalade bir ayaz. Hayvanları huylandıran şey sarayın dışından değil içinden geliyordu. Her köşeye bakın dedi aslan terbiyecisi Olev. Yukarı kıvrılan bıyıkları ve alev rengine çalan uzun saçlarıyla iri yarı bir adamdı. Bu civa gibi hareketli adeleli hizmetkar herkesten hürmet görürdü. Olev'in haberi olmadan kimse adım atamazdı. Aslanlara ve kaplanlara söz geçirebilen kişi sultanın dahi az biraz gıpta ettiği biriydi. Sağa sola dağılıp ahırları ve ağılları, kümesleri ve kavesleri yokladılar. Kaçak hayvan var mı diye baktılar. Sultanın yaban hayvan koleksiyonundaki cümle mahlukat yerli yerinde görünüyordu. Aslanlar, maymunlar, sırtlanlar, leoparlar, yassı boynuzlu erkek geyikler, tilkiler, kakımlar, vaşaklar, yaban keçileri, yaban kedileri, ceylanlar, tavus kuşları, yabani katırlar, dev kaplumbağalar, karacalar, deve kuşları, ördekler, kuğular, kazlar, kirpiler, kertenkeleler, tavşanlar, yılanlar, zebralar, zürafa, kaplan ve fil. Cihan Çota'ya bakmaya gittiğinde ağırlığı 90 kantarı aşkın, boyu neredeyse 5 arşın olan beyaz fili ürkmüş ve huzursuz buldu. Koca kulakları rüzgarla dolmuş yelkenler gibi açılmıştı. Huyunu suyunu gayet iyi bildiği hayvana gülümsedi. Ne oldu? Tehlike kokusu mu aldın diye sordu Cihan. Her daim kuşağın içinde hazır bulundurduğu bademlerden bir avuç uzattı. Hayatında bir ikramı reddettiği vaki olmayan Çota, gözlerini kapıdan bir an olsun ayırmadan hortumunu kıvırdı. Bademleri ağzına attı. Devasa ağırlığını yere sabitlediği ön ayaklarına vererek durdu, uzaklardan gelen bir sese kulak kabarttı. ''Sakin ol, korkacak bir şey yok.'' dedi Cihan tatlı tatlı. Ama söylediğine ne kendini inandırabildi, ne fili. Tekrar bahçeye çıktığında Olev'in sesi çalındı kulağına. Her yere baktık, hiçbir şey yok. Ama hayvanlar durmuyor diye itiraz edecek oldu birisi. Olev adamın lafını keserek Cihan'ı işaret etti. Hintli doğru söyler. kurt tuzağır veya çakal. Her halükarda belli ki gitmiş. Hayvanlarınızı sakinleştirin, beceremezseniz zıbarıp yatın. Haydi uzatmayın. Bu defa kimse itiraz etmedi, başlarını sallayıp mırıldanarak dağıldılar. Hatır hutur sert, üstelik bitli pireli de olsa, bildikleri tek sıcak yerdi, puttan döşekleri. Oraya döndüler, ayaklarını sürüye sürüye. Bir cihan kaldı geride. Sen gelmiyor musun Hintli diye seslendi timsah bakıcısı Kato. Birazdan dedi cihan. İç avludan yükselen bir inilti dikkatini çekmişti. Aklı yarım bıraktığı çizimindeydi. Ertesi gün ustasına teslim etmeliydi. Buna rağmen barakasına gitmek için sola döneceğine sağa, iki avluyu birbirinden ayıran duvara doğru seyirtti. En uçtaki Leyla'ya yöneldi. Ne çok hatırası vardı bu ağacın altında. Onun ve sevdiceğinin. Yüreği sızladı. Şu dalların dili olsa da anlatsalardı. Bunu düşünmesiyle pişman olması biri oldu. İyi ki yoktu ağaçların ağızları. İsmini bile anamadığı o sevgiliyle arasında geçen her şey bir sırdı ve hep öyle kalmalıydı. Az ötede duran bir gölge fark etti, eli ayağı buz kesti. Az kalsın arkasına bakmadan kaçıp gidecekti. Ancak tam o anda dönüp yüzünü gösterdi karaltı. Sibiryalı Taras. Bin musibetten, 40 illetten, her felaketten sağ çıkmayı başaran bu adamcağız herkesten daha eskiydi buralarda. Yaşını bilen yoktu, kendi dahil. Neler görmemişti ki? Kudretlilerin devrilişine, en azametli kavukları taşıyan kafaların çavurlarda yuvarlanışına şahit olmuştu. Sadece iki şey bakidir derdi hizmetkarlar. Bir, Sibiryalı Taras, bir de Osmanlı saltanatı. Gerisi fanidir. Sen misin Hintli diye sordu Taras. Hayvanlar uyandırdı seni de ha? Öyle bir ses duydun mu az evvel? İhtiyar adam cevap vermedi. Şuradan geldi diye ısrar etti Cihan boynunu uzatarak. Önü sıra kara akikten bir kütle gibi dikilen duvara baktı. Sarayın üstüne çöken sis, aralarında fısıldaşan hayaletlerle doluymuş gibi geldi birden, tüyleri ürperdi. Kof bir çatırtı aksetti avlunun beri tarafından, ardından ayak sesleri dökülüverdi şelale gibi. Sanki bir sürü insan koşuşturuyordu sağa sola. Derken bir Ademoğlundan çıkamayacak kadar vahşi bir feryat yükseldi sarayın bağrından. Hızla sustu ya da susturuldu, boğuk bir hıçkırığa dönüştü. Bir köşeden başka bir çığlık yırttı geceyi. Belki de ilkinin kayıp bir yankısıydı. Kim bilir? Sonra aniden her şey sessizliğe gömülüverdi. Cihan gayri ihtiyari duvara doğru hamle etti. Nereye gidiyorsun çılgın diye fısıldadı Taras, gözleri çakmak çakmak. Yasak. Neler oluyor merak ediyorum. Bizi alakadar etmez dedi ihtiyar. Uzak dur. Cihan bir an tereddüt etti. Gidip bir bakayım. Eğer bir şey göremezsem hemen dönerim. Taras iç geçirdi. Yapma desem dinlemezsin biliyorum. Aman ha içerilere girmeye kalkma evlat. Duvara yakın kal. Anlıyor musun? Tasalanma gitmem bir yere. Ey peki. Ben burada beklerim seni. Dönene kadar uyumam. Yapma desem dinlemezsin biliyorum dedi Cihan muzip bir tebessümle. Bir avludan berikine geçmek o kadar kolay değildi ama Cihan etrafına hakimdi. Ne de olsa geçenlerde ustasıyla beraber saray mutfaklarının onarımında çalışmıştı. Birlikte haremin bazı kısımlarını da büyütmüşlerdi. Son zamanlarda hatırı sayılır şekilde artmıştı ya saray nüfusu. Habire eklemeler yapmak gerekiyordu. Tadilat esnasında işçiler esas kapıyı kullanmamak için duvara bir delik açıp kestirme yol yaratmıştı. Çinli sevkiyatında gecikme olunca burayı pişmemiş tuğla ve kille geçici olarak kapatmışlardı. Çinliler teslim alınır alınmaz devam edecekti inşaat ve tamirat. İkinci ayrımın sonu sayfa 20, devamı 3. ayrımda.